Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri. Arkam Radyo'nun hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikteyiz. Sayın hocam, geçen hafta güncel konularla birlikte AVM'leri de, alışveriş merkezlerini de ele almıştık. Ve orada alışveriş merkezlerinin, AVM'lerin cirolarındaki artışa dikkat çekmiştik. Şimdi AVM'lerin hem ciroları artıyor ve aynı zamanda sayıları da artıyor. Yani sürekli Her yerde yeni alışveriş merkezlerinin dikildiğini, yapıldığını, inşa edildiğini görüyoruz. Yani talebin neticesi olarak. Peki bu kadar hızlı artışın nedeni nedir? AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin sayılarının bu kadar hızlı artmasının.
İşte geçen haftada dilerseniz küçük bir hatırlatmayı da girelim. İşte şu anki haliyle 360 civarında AVM olduğu hesaplanıyor. Evet. Ocak 2016 itibariyle verilen rakamdı bu. İşte 2014 yılında yine aynı tarihte 333 rakamı var imiş. 2018 yılında da 415 sayısına ulaşması bekleniyor.
Evet.
Ciro itibariyle de işte 660 milyar liralık 2015 yılı itibariyle hasılatın 2018 yılında 900 milyara neredeyse varacağı varsayılıyor. Yani böylesi yüksek bir trend bu. İşte vilayetler itibariyle baktığımızda sadece tek başına İstanbul'da 100 kadar AVM var demiştik.
Evet.
Ankara'da işte 40 civarında vardı. Adeta demiştik ki Anadolu'da AVM'siz yer neredeyse kalmadı diye mevzu etmiştik. Neden böylesi hızlı bir tekamül ya da bir artış var? Bunu tabii tek sebebe indirgemek kolay değil. Bu adeta aslında Türkiye'nin sadece ekonomik değil, bir bakıma sosyoekonomik, sosyokültürel diyelim, dönüşümünün de bir sonucu. Yani insanlarımızda para, mal ve insan ilişkisi inanılmaz bir düzeye vardı.
Evet.
Para elde etmek evveliyetli emelimiz oldu. Elde edilen bu parayı tüketmek de bununla bağlantılı, bunun hemen akabinde gelen ikinci faaliyet alanımız.
Evet.
AVM'lerin İnsanın bu şekilde güçlü tüketim düzeyine vardığı bir ortamda belki en ciddi avantajı ya da insanlığın önüne sunmuş olduğu imkan çok sayıda ürünü ya da çok sayıda faaliyet türünü diyelim.
Evet.
Yani çok sayıda farklı tüketim amelesini aynı ortamda sunuyor olması.
Evet.
Yani insanın yoğun kent ortamında diyelim, o trafik ortamında, evden bir defa çıktığında her ürün için bölge bölge dolaşma ihtiyacını ortadan kaldırması belki.
Evet.
O anlamda en büyük neden, en önemli neden. Hakikaten bir AVM'ye girdiğimiz zaman yok neredeyse. Evet. Yani gündelik hayatta aklımıza gelebilecek olan her şeyi yapabildiğimiz bir ortam. Bir tek mescitler eksikti.
Onlar
en son çıkan yasayla o da tamamlanmış oldu. Böylece İster muhafazakar olsun, ister ladini beklentileri olan insanlar olsun, hepsine hitap edebilecek bir dünya haline geldi AVM. Yani toplumun tamamını, parası olan tabii dolayısıyla, toplumun tamamını içine alan bir süreç.
Evet.
Olan ile olmayan, yani parası olan ile olmayanın ayrıştığı ama olanın hepsinin girebildiği bir büyük havuza dönüştürüldü. İşte diyelim ki ayakkabıysa ayakkabı, elbiseyse elbise ama acıktığınızda yemek yiyebileceğiniz. Hatta daha da ilavesi, çoluğunuzu çocuğunuzu bile eğlencesine katabileceğiniz küçük mini parkların olduğu alanlara dönüştü. Sineması olan o anlamda. Bir sürü farklı oturma ve buluşma mekanlarını da içine alan. Geniş bir adeta modern hayat merkezine dönüştürüldü.
Evet.
Yani ben onları kapitalizmin merkezi diye tanımlıyorum.
Evet hocam. Peki hocam, ben şunu sorayım. İşlevleri nedir? Yani ne tür işlevleri yerine getiriyor bu alışveriş merkezleri ki bu kadar talep, kendilerine yoğun bir ilgi ortaya çıkıyor?
İşte alışveriş merkezlerinin en önemli işlevi bu alışveriş ihtiyacında o çok arama ihtiyacı hissetmeden elde edebilme fırsatı vermesi. En büyük işlevi bu şu an. Bireysel ihtiyaç noktasında. Hı. Ama diğer taraftan da satıcı ya da işletme açısından görmüş olduğu en önemli işlev, doğrudan doğruya gününü orada geçirme niyetiyle gelmiş olan insanların çok farklı mal kategorilerinde Zamanla da belki çok fazla ilintisi olmaksızın, kaygısı olmaksızın uzun saatler geçirebileceği bir zaman aralığında müşteriyle buluşma fırsatı veriyor.
Evet.
Yani o küçücük mekanda toplasanız belki 30-40 mağazanın olmuş olduğu ortamda ki malumunuz birçoğunda otoparklarında
evet.
ücret alınmıyor.
Tabii.
Anadolu'nun birçok yerini biliyorum o durumda. İstanbul'da bile 3 saate kadar değil mi belli merkezlerde ücret alınmıyor. Yani 3 saat boyunca dolaşabileceğiniz, herhangi bir bedel ödemeden dolaşabileceğiniz bir fırsat sürüyor
evet.
mekan. Bu işveren açısından da ya da işi malı satan kişiler açısından da bulunmaz bir fırsat.
Evet.
Yani büyük açık alışveriş mekanlarında, cadde ve sokak üzerindeki mağazalarda insanların böyle uzun soluklu dolaşma, barınma imkanı bu AVM'ye göre daha kısıtlı.
Evet.
AVM böyle bir korunma, içine girdiğin zaman kendisine bütünleşme fırsatı veriyor. Böyle bir işlevi var.
Evet.
Yani müşteriyle satıcıyı uzun vadede buluşturabiliyor.
Evet.
Bir diğer işlevi, maalesef bu kent ortamında ya da içinde yaşamış olduğumuz kentsel yapıda insanların sosyalleşme ihtiyacını gideriyor AVM.
Evet.
İşte mahallede hiç kimseyle tanışamayan, buluşamayan insan kendisiyle belki aynı emel ya da aynı amelle, aynı niyetle gelmiş olan insanlarla bir araya gelebiliyor. İşte ayakkabı alma, elbise alma ya da oturup bir şey yeme niyetiyle gelmiş olan insanların aynı insanların aynileştiği, bütünleştiği bir mekan haline geliyor.
Evet.
Her ne kadar konuşmasalar da birbirleriyle hepsi aynı hisle, aynı beklentiyle orada olduklarından farklı bir doyum veriyor AVM bu yönüyle yani. Bir diğer işlevi ekonominin dinamizmini adeta üretici ve tüketici bağlamında temin ediyor. İşte elden çıkarılacak olan malın belli bir iskontoyla satıldığı bir dönemde
evet.
değil mi? Ya da yeni bir mevsim değişiminde yeni modanın, markanın geldiği bir ortamda aynı beklentileri karşılayabiliyor AVM. İşte aynı sezonda bütün mallarda indirim var ve siz indirim kıyaslaması da yapabilir pozisyondasınız.
Tabii çok yakın
yani
bir
evet,
ortam
yani olarak ekonominin birbirine. Dinamizmiyle insanları buluşturabiliyor.
Evet. Evet.
Bir de ilginç olan bir şey Türkiye'ye özgü bir yapı muhtemelen bu. AVM'ler şehrin dışında uzağında değiller.
Evet.
Adeta yaşamın en merkezinde yaşam alanında. İşte birçok şehirde gördük.
Evet.
En yakın olarak işte diyelim ki İstanbul'un içinde biliyoruz. Belli başlı AVM'lerin tamamı şehrin merkezinde. Hatta birazcık şöyle kıyıda kalanlar iflas ediyor. Kapatılıp
evet.
tekrar merkeze yükleniliyor.
Evet.
Öyle diyelim. İşte Bağlarbaşı'nda var. Kadıköy hemen Salı Pazarı'nın muhitinde var. Değil mi? Bunlar
evet.
hep belli başlı büyük AVM'ler İstanbul'da. Şehrin en böyle ticaretinin aktığı ya da nüfusun aktığı bir merkezde. Bursa keza öyle değil mi? İzmit
evet.
öyle biliyoruz. Sakarya öyle, Kayseri öyle. Hep böyle merkezi muhitteler. Bu da AVM'leri o anlamda adeta gündelik sosyal hayattaki yalnızlığın, eş ve dost ihtiyacının, para harcama ihtiyacının, o zaruretin tatmin ortamı haline getiriyor.
Evet.
Peki bir başka bir işlev. Bu kentsel hayatta kredili alışverişin de bir mekanı olması. Her şeyin taksitlendirilebildiği, mala dönüştürülebildiği bir alışveriş ortamı olarak AVM'ler işlev görüyorlar. Adeta parasal alım gücünüzle her şeyi alabildiğiniz, bulabildiğiniz bir mekan gibi.
Evet.
Bu çerçevede eş ve dostun da buluştuğu bir ortam elbette.
Evet hocam. Gerçi hocam bu bir takım işlevleri açısından kapalı çarşılarla kıyaslama imkanı da mümkün mü diye aklıma gelen bir soru oluyor. Çünkü Osmanlı döneminde kurulan kapalı çarşılar da aslında bir bakıma bakarsak benzer işlevleri de yerine getirmek üzere kuruluyordu. Belki bazı işlevler açısından benzer işlevleri de getiriyordu diye aklıma geliyor benim. Hatta şöyle bir soru da aklıma geldi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet kapalı çarşıyı kurarken bu medreselerin kendi kurduğu, o dönemde kurduğu külliyenin masraflarını karşılamak üzere vakıf olarak kurmuştu. Acaba diyorum bugün Fatih Sultan Mehmet olsaydı böyle bir külliye kurmak için bir alışveriş merkezi mi kurardı diye aklıma bir soru evet, tabii, geldi.
Şimdi şöyle, o klasik dönemde her şeye rağmen evet kapalı çarşılar alışverişin merkezi hakikaten. Onların uzun süre korunabildiği, gece ve gündüz hıfzedilebildiği ortak güvenlik alanı diyelim. Ve ortak buluşma alanı olarak işlev görüyordu. O yönüyle AVM'lere, bugünkü AVM'lere benziyor ama orada bir farklılık var. Oradaki alışveriş merkezi çok belirgin bir şekilde sadece malın diyelim satın alındığı ve gidildiği bir muhit. Evet. Aynı zamanda gündelik hayatın alışverişin dışındaki boyutuyla geçirildiği mekanlar değil. Evet. Bugün adeta insanın neredeyse 24 saat orada kalması hedeflendiğinden AVM'ler sadece belli bir malın, şöyle diyelim, uzun dönemli tüketim malının diyelim, uzun kullanımlı tüketim malının satıldığı, uzak diyarlardan gelmiş diyelim, malın satıldığı bir özellikte değil. Evet. Kapalı çarşılar başka bölgelerde üretilen malın, değil mi? Evet. Toptan bulunabildiği mekanlar.
Aynı zamanda üretim.
Elbette. Üretim mekanları. Ama burada sadece bu tür malların değil, aynı zamanda örneğin gıda gibi, değil mi? Tüketim evet. mallarının da ya da kültürel boyutlu bir takım faaliyetlerin de icra edildiği mekanlar.
Evet.
Keşke hani madem böyle bir adım atılmış, evet. o zaman hayatı daha tamamlayıcı başka ilavelerle AVM'ler gelişse diyesi geliyor insanın.
Evet.
Mesela çok ilginç bir şeydir. İstanbul'u bilenler bilecekler. Dinleyicilerimizle biraz tarif etmekte de yarar var. En azından İstanbul dışında olanlara. Bağlarbaşı diye bir semt var İstanbul'da, malumunuz.
Evet.
Orada bir eski bir AVM vardı. Kapitol adıyla yani.
Evet, belki İstanbul'un en eskilerinden evet. sayılabilir.
Yani kapitalizm ama... böyle mabedi gibi hatta neredeyse. Evet. Tarzı da biraz benziyor.
Evet.
Onun yan tarafında da bir ilahiyat fakültesi vardı.
Evet.
İlahiyat fakültesinde de biraz deprem karşısında biraz yenik düşmüş bir camii vardı. Yakın zamanda malumunuz yeniden yapıldı o cami. Bir bakıma o Kapitol'ün mimari modern yapısına da onunla yarışırcasına hatta diyelim. Yeni bir tarz geliştirmeye çalışıldı. İlginç olan bir şey orada. Ben bazen cuma namazına gittiğim oluyor oraya.
Evet.
Çünkü hemen karşısında da üniversitenin orada bir araştırma merkezi binası evet. da var. İnsanlar camiye gidiyorlar cuma namazında. Camiden çıkıp bakıyorum insanlara, ekserisi Kapitol'e giriyor.
İşte cami, alışveriş merkezi yan yana. İslam şehrini bahsedince de hocam, ibadethane, alışveriş, hemen ticarethane.
Derler, hamam. Evet. İslam şehrinin tanımında ya. Böyle söylerler ama o da bir fark var ama yani.
Evet.
Orada camidir merkezde. Alışveriş her merkezi şeye rağmen o merkezin kalır. Etrafında serpiştirilmiştir.
Evet.
Yani merkez camidir orada.
Belki bu farkı şey kavramak oldu. Gerekir.
Belki de Kapitol'ün eski oluşuyla alakalı diyeceğim. Biraz masumane evet. düşünelim. İnsanlar camiden çıkıp Kapitol'e gidiyorlar. Ama Kapitol'den camiye gidenlerin sayısı biraz daha az gibi geldi
muhtemelen.
Bana.
Evet hocam.
Belki bununla tamamlanan bir nokta, işte demin söylemiş olduğum üniversitede bir binası var.
Evet.
Alışveriş, ibadet ve eğitim.
Eğitim.
Belki iç içe olacak farklı bir tarz. Modern Türkiye'ye özgü.
Yeni bir tarz ortaya çıkabilir hocam.
Yoksa AVM'lerin kendi içindeki mescitler çok küçücük o anlamda.
Tabii yeterli de
yani
değil
esas,
aslında birçoğunda.
Yani esas niyetin ticaret olduğu bir ortamda yani bu bile bir anlam taşıyor yani.
Evet hocam. Gerçi işlevlerinin arasında ben bir başka soru, en azından benzerlik kurabilir miyiz diye bir başka soru sormuştum ama hocam işlevlerini siz ifade ettiniz. Birçok işlevinden bahsettiniz bu alışveriş hı-hı. merkezlerinin. Yani bu kadar işlevi nasıl bir araya getirebiliyorlar bunlar diye düşünüyorum. Bir de bu işlevler tamamen bir karlılık amacıyla oluşan bir kurum tarafından sadece para etrafında dönen işlevler dünyasına doğru mu gidiyoruz bir bakıma? Diye de düşünüyorum.
Evet, aslında kalu beladan beri demeyeceğim ama en azından 20. yüzyılın başından itibaren Türkiye'de bu sanayileşme sancısını en temelden çeken bir ülke olarak evet. özellikle 1980'lerden sonra artık ipin ucunu koyverdi. Yani sanayileşelim, büyüyelim. Evet. Hatta devlet eliyle sanayileşmeyi de bırakalım. Özel sektörün önünü de açalım. Uçsuz bucaksız nereye koşarsa, ne elde ederse evet. memlekete para getirsin de kazansın da hangi yolda kazanırsa kazansın diye bir mantıkla şu an gidip ilerliyoruz. Elbette Türkiye'nin büyüme süreci hepimizi sevindiriyor.
Evet.
Dünyada o anlamda güçlü bir ekonomik üretim boyutuyla diyelim, güçlü bir ekonomi oluşu boyutunun yönünden sevindiren yönleri var ama bir başka boyutta da bu üretim ya da büyüme önceliği bizi adeta 24 saatini de üretme, harcama ve tüketme üzerine bina eden bir insan topluluğuna götürmeye başladı.
Evet.
Yani o makinayla ya da parayla, ürünle iç içe oluş bizim zihniyetimizi de dönüştürmeye başladı.
Evet.
Yani başkaları için o anlamda mal üretirken artık kendi tüketimimiz için mal üretmeye başladık gibi gözüküyor. Ve bu da doyurulmaz bir noktada. AVM'ler bu noktada işte bu hususta önemli bir işleri de görüyorlar hakikaten. Yani.
Evet.
İşte cirolarının hani 700 milyar liraya varması da bunu gösteriyor yani.
Evet. Peki hocam, yani birçok işlevi barındırıyor ama bu kadar işlevin olması artıp bu kadar çok yoğunlaşma ortaya bir takım problemler de çıkartmayacak mı? Yani alışveriş merkezlerinin yoğunlaşması, yani altyapıdan tutun da ulaşıma
evet.
kadar ne tür problemler?
Tabii yani Türkiye'de imarın öngörüldüğü bir şekilde geliştiği pek de görülmemiş.
Evet.
İşte bazı bölgelerde elbette nüfus azalması var ama diğer tarafta nüfus çeken bölgeler itibariyle özellikle bu tür yoğunlaşma bölgeleri daha önce kurgulanmış olan bütün yapıları değişimini gerektiriyor. Hepimiz görüyoruz iş yerlerinin, büyüyen iş yerlerinin diyelim, dikey büyüyen binaların
evet.
Trafik yoğunluğunu ne hale getirdiğini görüyoruz.
Değil.
Yani İstanbul'un bu anlamda trafiğinin en yoğun olduğu belli saatlerde diyelim bölgeler buraları.
Evet.
Tabii salt mevzu yol trafik konusu da değil.
Trafik yoğunluğu değil. Evet.
İlaveten diğer altyapı imkanları.
Evet.
Yani elektrik kullanımından tutun da o anlamda gıda ihtiyacının hani karşılandığı diğer sektörlerin de oraya yığılması diyelim ya da ulaşım sektörlerinin de orada akıyor oluşu diyelim. Çeşitli araç ve gerecin oralara yığılıyor oluşu. İnsanların işe gidiş gelişini, okula gidiş gelişini değil mi? Başka
evet.
Muhitlere transferini de o anlamda etkiliyor.
Burada tabii yerleşim düzeniyle ilgili ve yerleşim yapısıyla ilgili sorunlar da ortaya
elbette.
Çıkar.
Yani şimdi sürekli alışverişin olduğu bir muhitin etrafında insanlar yaşamayı tercih etmiyorlar.
Hı.
Daha sessiz, sakin muhitler o anlamda tercih edilir oluyor.
Hı.
Tabii bu yerleşim yapısında çok planlanan değil belki. Böyle spontane gelişmelere yol açıyor.
Evet.
İşte örnek verelim, işte Libadiye'den şu an aşağı doğru inerken oraya da Emar adlı değil mi bir büyük bir alışveriş büyük merkezi inşa ediliyor.
Yani
son bir yıldır o bölgedeki trafiği çok etkilemiş durumda. Yine Emar'ın belki etkisiyle Çamlıca gişelerine doğru giden o yolda giriş ve çıkışlar yapılıyor şu an. Yani bu daha önce planlanmamış ek maliyet demek.
Hı.
Yani açılan her yol değil mi? Atılan her Anladım. Asfalt kürek itibarlarını, kamyon itibarlarını derseniz deyin.
Evet.
Topluma yüklenen maliyetler bunlar. Bunun maliyeti toplum yükleniyor, üstleniyor.
Evet, hocam. Ya belki bu anlamda hani yerleşim düzeninin yapısının etkilenmemesi için bir takım tedbirler alınabilir belki.
Belki en doğrusu ama AVM'lerin şehir dışına çıkarılmasıdır.
Evet, belki böyle bir çözüm bulunabilir.
En doğrusu budur yani. Evet. Çünkü alışveriş merkeziyle üretim merkezini ve yaşam merkezinin iç içe oluşunun, bu kadar iç içe oluşunun ihtiyacı yok şu an modern dönemde. Yani daha dışa açılan bir düzene varmak gerekiyor.
Evet.
Ama bunu yaparken de gündelik hayatın en zaruri olan boyutunu da olabildiğince en lokal parçalanmış, dağılmış, yani yaşam alanlarına eklemlenmiş küçük modüller haline kurgulamak gerekiyor. Mesela mahalle bakkalları bu anlamda değil mi? Gıdanın en acil olanının karşılanması noktasında çok önemli bir işlev görüyorlar.
Yani.
Yani bu giyimde de, takıda da, süslemede de ne derseniz, mobilyada da, diğer eşyalarda da böyle planlanmalı.
Evet hocam.
Yani rastgelelik değil. İşte ne bileyim mobilyacılar çarşısı ya da hırdavatçılar çarşısı tarzında değil yani. Yaşam muhitlerinin her birine olabildiğince insanların araca dahi binmeden gidip gelebilecekleri mesafelerde üniteler kurarak işi götürmek gerekiyor. Ama daha büyük öbekler noktasında da şehrin dışına taşırmak gerekiyor. Ha bunun olabilmesi de kolay bir iş değil belki ama madem sosyal devlet anlayışı var, belediyelerin yol, su, elektrik şu an vazifesi belki böyle bir dönüşümü gerektiriyor.
Yine alanlar,
yaşam alanları. Yani nedir? İnsanların o anlamda işte bir AVM etrafında alışverişe gelecek olan insanların aracı nereye park edeceğini bilemiyor oluşu ya da büyük alışveriş merkezlerinin diyelim ya da ticaret merkezinin etrafında park probleminin oluşu karşısında belediyelere düşen vazife bu noktada bu coğrafyadaki ulaşım ağını belki yeni kamulaştırmalar yaparak,
evet,
yakın ve uzak bölge hesabı ederek, ne kadar araç giriyor çıkıyor hesabı yaparak bazı bölgeleri kamulaştırma alanı seçip oraları çok katlı yeraltı ve yürüyüstü otoparklara çevirmeleri gerekiyor.
Evet,
yani sağ sade ticaret merkezini kurmakla iş bitmiyor.
Hocam şimdi siz de konuya biraz girmiş oldunuz böylece. İşte altyapı yatırımları derken yani inşaat konusuna giriyoruz. Dilerseniz programımızın bu bölümünde inşaat konusunda ele alabiliriz. Yani her boyutuyla değerlendirme imkanımız söz konusu olabilir. Çünkü alışveriş merkezleri de sonuçta inşaatın bir parçası olmakla birlikte daha genel bir olay. Ve ben şunu da baştan da söylemek istiyorum aslında. Hani Türkiye'de inşaat sektörü, özellikle konut sektöründe fiyatlar sürekli istikrarlı olarak artışta, artış trendinde. Bunu bütün çalışmalarda bu şekilde ortaya koyuyor. Gerçi dünyada da yani gelişmiş ülkelerde de benzer bir seyir izliyor ama Türkiye'de bu biraz daha farklı olduğunu ifade edebiliriz. Ben önce şunu sorayım. Yani diğer bu altyapıyla ilgili çalışmalara gelmeden önce. Şimdi bu konut artışı, konut satışlarıyla nüfus artışı orantılı mı ya da taleple orantılı bir şekilde mi üretim ve talep, yoksa hani bu artış, bu fiyatlarda ortaya çıkan artış reelin dışında bir artış mı? Yoksa taleple doğru orantılı olarak devam eden bir artış mı diyebiliriz?
Şimdi Türkiye'nin konut sanayine ya da konut sektörüne yönelişi biraz da ekonomiyi canlandırma niyeti de taşıyor, öyle diyelim. Evet. Yani dış piyasaların belki daralmasının getirmiş olduğu baskı diyelim, böyle bir yönelişi de devreye soktu. Bu bir boyut ama daha temelde sizin ifade ettiğiniz belki talepteki yükseklik önemliydi.
Evet.
Türkiye uzun yıllar gecekondu problemini yaşamış olan bir devlet, bir toplum. Evet. Yani 1970'li yıllarda başlayıp da adeta 2000'li yılların başına kadar bir 30 yıllık bir dönem geçirdi Türkiye. Bu dönem Türkiye'de çok kötü bir yerleşim modeli olarak gecekondu yerleşiminin doğduğu bir dönemdi.
Evet.
Ya bunun ortadan kaldırılması çabası ister istemez devlet eliyle, işte TOKİ gibi, değil mi? Büyük işletmecilik, toplu işletmeciliğin devreye sokulması sürecini doğurmuştu. Türkiye son belki 20 yıl boyunca İşte bu gecekondu evlerinin yapısının değişme uğraması, yeni daha modern, toplu, çok katlı, evet, bir arada yaşama modeline sahiplenmesi sürecinde geçirdi.
Evet.
Bu aşamada bu talepteki bir yoğunluk diyelim, baskınlığın sonucu olarak inşaat sektörü çok ciddi bir büyüme trendi içinde oldu Türkiye'de.
Evet.
Fakat son yıllarda biraz farklı bir boyuta ulaştık sanırım bu inşaat sektöründe. O da insanların gelirlerinin arttırması karşılığında merkezden taşraya doğru ya da merkeze dahi olsa bu gelir imkanının vermiş olduğu bir değişimle yaşam standardı, yaşam türü diyelim ve kültürünün değişimine paralel olarak insanların ev ve yaşam ortamı beklentilerinde bir farklılaşma ortaya çıktı. Örneğin içinde havuzu da olan, evet, bir sitede oturmak ya da içinde alışverişi de olan, alışveriş mekanları da olan bir sitede oturmak ya da açık ve kapalı toplu ya da bireysel özgür dinlenme alanlarının olduğu, parklarının olduğu, gezinti ortamlarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu bir yaşam tarzı, evet, diyelim. Türkiye'de in oldu. Yani insanların, evet, tercih etmeye başladığı bir hayat tarzı oldu.
Yani gelir seviyesinin artması, beraberinde evet, belki ihtiyaçların bir, değişmesiyle birlikte.
Evet, ihtiyaçların değişmesini ortaya çıkardı. Bir de daha belki yoğun çalışma temposunda böylesi yakın diyelim, hemen evinin dibinde böyle bir ihtiyacı giderme zarureti de adeta ekonominin de belki bir şartı haline geldi.
Evet.
İnsanların çalışma ortamlarının daha yakın olması çabası biraz da bunda etkilidir. Nitekim biliyoruz birçok iş yerinde de o anlamda çalışan insanların günlük yorgunluklarını atabilecekleri, değil mi?
Evet.
Yaşam muhit ortamları ihdas edilmeye başlandı.
Evet.
İşte spor ortamları, dinlenme mekanları, televizyon izleme mekanları ihdas edilmeye evet. başlandı. Peki bütün bunlar iç içe, öyle diyelim. Bir başkası şehrin merkezinden kaçarak diyelim, çalışma mekanı ile yaşam mekanını ayrıştırmak isteyen, gelir düzeyi buna uygun diyelim, insanların ortaya çıkışı da inşaat sektörünü biraz farklılaştırdı.
Evet.
Daha bağımsız, şehirden daha uzak, daha ücra diyelim. Belki toplu gene ama
evet.
bir villa tarzı siteleşmeyi de ortaya çıkardı. Yani en temelde o gecekondulaşmayı ortadan kaldıran toplulaştırma ya da modernleştirme diyelim süreci, arkasından da gelir düzeyinin iyileşmesine bağlı olarak daha özgür, daha isteklerin karşılandığı bir yaşam muhiti oluşturma süreci bu arz ve talep sürecini çok dinamik hale getirdi. Yani Türkiye'de inşaat sektörü bu yönüyle bu dinamizminden dolayı son derecede karlı, gelir getiren,
evet.
Rantı yüksek bir evet. alana dönüştü.
Gerçekten hızlı yükselen bir alan, rantı yüksek olan bir alan olarak ortaya çıkıyor. Peki hocam, inşaat sektöründe yönelişler, yani trendlerin ne, gerçi biraz fikir de verdiniz ama ne yönde olduğunu nasıl ifade edebiliriz? Yani nereye doğru gidiyor, işte konut sektöründe olsun, iş yerleriyle ilgili taleplerde olsun.
Hı hı.
Ne yöne doğru bir yöneliş oluyor, bunu görebiliyor muyuz acaba son çalışmalardan?
Evet. Şimdi Türkiye'de çok belirleyici olan bir husus var. O da kişisel düzeydeki yaşama dair tanımlarda farklılaşmalar var.
Evet.
Kendi kendine yeten, bağımlılığı olabildiğince aza indirgeyen bir bireysel yaşam tarzı gelişmeye başladı.
Evet.
Yani bunu konut satışlarındaki türlerden yakalayabiliyoruz.
Evet.
İşte diyelim ki TÜİK'in araştırmalarına göre 1+1 tarzı örneğin, değil mi?
Evet.
Odaların ya da evlerin diyelim, minyatür evlerin tercih edilişi çok yüksek.
Evet.
Tabii bunun arka planı sorgulandığı zaman, neden böyle bir eğilim var diye sorgulandığında, o Türkiye'nin sosyal yapısıyla ilintili aslında bu.
Evet.
Mesela ailenin parçalanma süreciyle alakalı bir ölçüde. İşte araştırmalar gösteriyor. Yani Türkiye'de hane halkı tanımı değişmeye uğramaya başlamış durumda. İşte her ne kadar evet büyük ekseriyette yine toplumumuz çocuklu çiftlerden oluşan bir hane yaşamı içindeyse de, ki bu rakam işte 2012 yılında örneğin %54'müş. Yani toplam hanelerin %54'ü evet. çocuklu çiftlerin oluşturduğu haneler.
Evet.
Yani %54'ünde şu an 100 aileden, haneden 54 tanesinde çocuklu anne babalı aile var.
Evet.
Fakat 2013 yılında örneğin bu rakam düşmüş. Evet. %53.6'ya düşmüş. Yani yüksekten aşağı doğru inen
bir düşüş trendinde.
Tabii bir düşüş trendi var yani. Yine örnekleyecek olursak mesela %15, %16'sı çocuksuz aileler. Yani karı koca ama çocuksuz aileler. İşte 2012 yılında %15.8'i çocuksuz evet. aileyken 2013 yılında %16.2'ye çıkmış bu.
Evet.
Yani ailelerin yani, çocuk sahibi yani, oluşu azalıyor. Oran olarak yani. Üç kuşaklı hane halklarına baktığımız zaman 2012 yılında %13.5'u, yani üç kuşaklı, yani dedenin anneanne, neyse babaanne ile
evet.
Çocuklar ve torunların oturduğu aileler. %13.5'i 2012 evet. yılında. Daha bir yıl sonrasında bu oran %13.1'e inmiş. Yani çok hızlı bir çözülme var bu boyutta. Tam tersine de tek ebeveynli hane halkları, yani çocuk ve anne ya da çocuk ve babanın oturduğu parçalanmış diyelim aileler de %8.1'den %8.2'ye çıkmış bir yılda. Tek kişilik haneler ise, yani tek bir erkek ve tek bir hanımın yaşamış olduğu aileler, hane halkları ise %8.6'dan 8.9'a çıkmış.
Evet.
Yani bu noktada diyebiliriz ki Türkiye'de hane halkı büyüklüğü ufalıyor.
Ufalıyor ve yalnızlaşıyoruz hocam.
Yalnızlaşıyoruz.
Evet,
şimdi
onu da söyleyeyim.
Mesela rakam olarak verecek olursam 2011 yılında Türkiye'de ortalama hane büyüklüğü 3.8 kişiden oluşurken 2015 yılında 3.5'e düşmüş durumda. Yani çok kısa bir zamanda, birkaç yıl içinde çok ciddi bir azalma trendi var, küçülme trendi var. Tabii bu sadece büyük, hani belli bir gelir düzeyine varmış şehirlerde geçerli değil. Yani İstanbul ya da Ankara değil, İzmir değil sadece yani.
Bütün Türkiye.
Bütün Türkiye için alıyor bu. Yani bu konu sadece gelirle ilintili bir olay da değil.
Evet.
Hayat algısı, yaşam tarzı, biçimi, kendisine ve diğerine vermiş olduğu anlam, hayata vermiş olduğu anlam, ben merkezlilik gibi diyelim, bir yönelişin de sonucu bu. Mesela bakıyoruz şeyde, hane halkı büyüklüklerine, sadece İstanbul'da küçülmemiş. Şırnak da öyle mesela. Şırnak'ta ortalama hane büyüklüğü 7.7 kişiden hemen bir yıl içinde 7.3'e düşmüş. Bu noktada da en fakir maalesef bölge Çanakkale. 2.7 kişi düşüyor hane başına yani nüfus olarak yani.
Evet.
Tabii bunları tek tek ele aldığımız zaman her birinin belki sebebi ayrıdır ama
evet,
ne derseniz deyin, toplu olarak baktığımızda Türkiye'de hane halkı küçülüyor.
Evet.
Bireysel yaşamı artıyor. Bireysel yaşamının çoğaldığı, arttığı, geliştiği, hangi sahipli olursa olsun bir toplumda da ister istemez daire ya da ev öbekleri de küçülmeye başladı.
Evet.
Yani 65 metrekare, 70 metrekareler içlerinde insanlar tek başlarına ya da ikişer kişilik yaşam muhitlerine mahkum haldeler. Yani
1+1 daire pekala da artık.
Gibi. Ha, böylesi insanların da işte sosyal hayatı geçirebilecekleri ek tedbirler o anlamda devreye giriyor. İşte evet, AVM'ler bu anlamda böyle bir işlev görüyor. Şimdi
yalnızların gidip takılabileceği
maalesef öyle bir noktaya gitmiş evet, olduk. Önceden işte insanların gidebildiği sinemalar vardı belki değil evet, mi? Aile sinemaları vardı, parklar vardı, evet, yazlıklar, kışlık parklar vardı o anlamda. Evet. Bu tür muhitler daraldıkça, yollar arabalara terk edildikçe, yollar, kaldırımlar mallara, ürünlere terk edildikçe, ara sokaklar ya da belli muhitler AVM'lere, iş mekanlarına bırakıldıkça insanların işte o küçülmüş olan küçücük evlerdeki yaşam ortamlarında da ihtiyacı olan sosyal bütünleşme, buluşmayı AVM'lerde bulmaya çabalaması çok da yadırganacak bir durum değil.
Evet hocam. Belki hocam bu inşaat sektörünün trendlerinde, yönelişlerinde bölgesel farklılıklar da muhtemelen vardır. Yani büyük şehirlerden tutun da kentlere, başka küçük şehirlere doğru gidildikçe muhtemelen bölgesel farklılıklar da vardır. Yani bu konuda neler söyleyebiliriz yönelişlerle ilgili bölgesel farklılıklar noktasında?
Şimdi tabii her bölge aynı değil ama
evet,
gördüğümüz kadarıyla Anadolu'nun nüfus hareketi daha az olan coğrafyalarındaki o daire büyüklükleri,
evet,
yaşam alanı büyüklükleri olabildiğince kendini koruyor.
Evet.
Yani 140 metrekare, 150 metrekareye varan daire yapısı Anadolu'nun nüfus evet, değişimi az olan muhitlerinde kendini koruyor ama nüfus artışıyla beraber yoğunlaşma yaşayan şehirlerde maalesef bu küçülme var. İşte bu noktada belki devletin araya girmesi gerekiyor. Salt sadece bu amaç uğruna araya girmesi gerekiyor. İşte Osmanlı'nın hatırlarsanız malumunuz bu örneğin tımar sisteminde değil mi?
Evet.
Arazinin küçülüp parçalanmasını önleyici bir mekanizması vardı Osmanlı Devleti'nin.
Evet.
Yani minimum ölçek diye bir tanımı vardı. Modern hayatta da minimum yaşam alanı diye bir tanıma varmak gerekiyor. Hani diyebilirsiniz ki ya ipin ucu kaçmış, ne yapalım diyebilirsiniz. En azından teşvik edici tedbirler almakta yarar var. Daha önce de bunun bir boyutuna değinmiştik biz ama.
Evet.
İşte AVM'lerden girdik. Şehirlerin yapılanmasını konuşuyoruz. Bu çerçevede konuyu ehemmiyetine binaen tekrar gündeme almak gerekiyor. İşte belli miktar ya da kişi başına belli bir miktarın altında ya da metrekarenin altında ev yapan müteahhitlerin yapmış oldukları evlerin satışlarından daha yüksek vergiler almak gerekiyor. Ya da bu tür evlere talip olanların metrekare hesabının küçüldükçe belli bir oranın altında maliyetin artırılması gerekiyor. Ve tam tersine de belli bir ölçüye kadar ki ideal diye tanımlayabileceğimiz ölçüye kadar ki metrekare hesabındaki dairelerin de olabildiğince vergisini azaltılması gerekiyor. Yine belli bir oranın ötesi yine yükselmiş hani metrekare hesabıyla yükselmiş olan dairelerde de tekrar artırılabilir.
Evet.
Yani böylesi uzun vadeli bir sosyal dengeyi gözetmek gerekiyor.
Evet.
Bu noktada belki bir farklı husus yaşam alanlarıyla üretim alanlarının artık ayrıştırma vakti geldi diye düşünüyorum. Nitekim teknoloji bu fırsatı veriyor. Yani eğer ulaşım iyi kurgulanabilirse işte metro gibi diyelim değil mi? Evet. Toprak altı ya da toprak üstü ulaşım hatları diyelim. Bu yeni teknolojiyle yeniden kurgulanma fırsatı veriyor bize. Olabildiğince yaşam alanlarıyla çalışma alanlarının ayrıştırılması gerekiyor. Çünkü çalışma hayatında bugün piyasa ekonomisi şartlarında 24 saat esaslılık artık geçerli hale geldi.
Evet.
Yaşam ortamı ile çalışma ortamını 24 saat esaslı o çalışma ortamı iç içe oluşu aile hayatını da etkiliyor. Aile hayatındaki o dinlenme, istirahat etme, kendini yenileme fırsatını ortadan kaldırıyor.
Evet.
Yani bu sadece varlığı yüksek olan, gelir düzeyi yüksek olan insanlara mahsus bir standarttırı geçmemiz gerekiyor. Toplumun tamamının ihtiyacıdır gözüyle bakmak gerekiyor. Yani belki belediyelerin ya da imar ve bunun uygulanmasıyla sorumlu insanların dikkate alması gereken bir husustur diye düşünüyorum.
Evet hocam. Bir soru da gerçi süremiz de azaldı ama şimdi alışveriş merkezlerinden, AVM'lerden bahsederken de biraz değindik ama şimdi mevcut kentsel altyapılarla inşaat sektörünün gelişiminden de bahsettik. Gelişiyor. İnşaat sektörünün gelişimini karşılaştırırsak durum nedir? Yani bir yetersizlik mi ortaya çıkacak? Nereye doğru gidiyoruz bu anlamda?
Tabii şu an her yoğunluğu artıran her ilave yatırım,
evet,
işte kilometre karede ya da metre karede şu kadar nüfusun düşmüş olduğu yoğun yaşam bölgelerinde ilave bir dükkan açılması, ilave bir daire yapılması, ki dikey gidişle diyelim, dikey daire yapılması, evet, ortaya çıkacak olan maliyetin toplumun tamamı tarafından karşılanması mükellefiyetine getiriyor.
Evet.
Yani evet, orada imarla işte belediye meclisinde encümen neyse bir kararla 5 kat imarı 8'e çıkartmak çok kolay bir iş ama
evet,
oradaki insanlara sağlanan belki işte binanız yenilensin size teşvik de veriyoruzun belki bir neticesi ama öbür taraftan o yolun yoğunlaşması, kanalizasyon, içme suyu,
evet,
elektrik, haberleşme ya da hava sirkülasyonu gibi bir takım maliyetleri diyelim, toplumun tamamı karşılıyor. Evet. Bu noktada belki toplum daha da bilinçlenmeli diye düşünüyorum. Ve şehrin bu silüetini ya da şehrin bu huzura doğru bakışını umursamayan yöneticileri de bir şekilde seçim yoluyla elemeli diye düşünüyorum. Evet. Hassasiyeti olan insanların öne çıkarıldığı bir seçme ve seçilme sürecini yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet hocam. Tabii bir başka nokta da şimdi kiralarda da konut fiyatlarında da sürekli bir artış var. Tabii bunun da ortaya çıkartacağı bir takım problemler söz konusu. Dilerseniz kısaca en azından bu problemleri ana hatlarıyla değinelim. Sonra detaylı olarak anmak üzere çünkü süremizin de sonuna gelmiş olduk hocam.
Evet. Şimdi fiyat artışlarının en önemli nedeni bu kentsel yığılma. İşlevlerin olabildiğince en merkezde yapılıyor oluşu.
Evet.
İnsanların merkeze olan mecburiyeti ya da belli muhitlerden geçerek bir yerlere ulaşma mecburiyeti. O muhitleri adeta altın değerine getiriyor.
Evet.
İşte metro hatlarındaki yeni aks diyelim hemen etraflarında ev satış fiyatlarını farklılaştırdığı, ev kiralarını farklılaştırdığı.
Evet.
Yani 1.000 liraya verilen kira için şu an 1.700-1.800 lira istenir durumda.
Evet.
İşte 200 lira, 300 lira olan bir daire için 300-400 lira istenir durumda. Yani normal İstanbul'daki fiyat artışları hani o anlamda değer artışları %25 iken bu muhitlerde %45-50-60 lira vardı yani. Evet. Bu da baştan görülüp kontrol edilmesi gereken, tedbir alınması gereken bir husustu. Maalesef bu kaçırıldı.
Evet.
Yani devletin diyelim kendi kamu kaynaklarını kullanarak oluşturmuş olduğu yeni bir fırsat, insanlara yaşama fırsatı, o coğrafyada yaşayan diğer insanlara bir maliyet olarak döndü.
Evet.
Şimdi bu durumda 1.000 lira kira verenin 1.700 lira kira vermesi her zaman kolay değil. Ne oluyor? Daha az geliri olanların daha kıyıya gittiği, taştığı, gitmek zorunda kaldığı gelir kademelemeleri ortaya çıkıyor. Ha, diyebilirsiniz ki ya piyasa ekonomisidir, geliri olan burada yaşasın. İşte bu gözle bakmamak gerekiyor. Sosyal devlet böyle bakmaz, bakmamalıdır. Yani o dengeyi bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Yani mevki rantını ortadan kaldıracak çözümler şart. Aksi takdirde sosyal diyalog, sosyal bütünleşme ya da sosyal içselleştirme, ne derseniz deyin, kentleşme, eklemlenme her zaman için problemli olacaktır.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyiciler.
Hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.